Ayrım 7.
Yıllar var ki Lucien tehlikeli bir hayatı yaşamaya can atıyordu. Lagrange onu da beraber götürdü. Orada günlüğüne şunu yazdı. Bir penguen gördüm. Mistinya'ya benziyor. Konservelerden bıktım. Hepsi güzel belki ama sıkıcı. Birkaç sayfa ötede kısa bir not. Henry sabaha karşı 4'te öldü. Lagrange kangren olmuş, Lucien'in kollarında ölmüştü. Lucien Paris'e gelince eski yaşayışına döndü. Sürrealistlerin sergileri, toplantılar. Fakat sık sık dostlarıyla başladığı yarenliğin ortasında susuveriyordu. Artık onu en çok ölüm düşündürüyordu. Roman yazmak aklına böyle geldi. Yüz yüze büyük bir başarı oldu. Açık seçik bir kitap değildi. Bütünlüğü yoktu ve yazar kaprisleriyle doluydu. Ama yer yer sahici bir gerçeklik kazanmıştı. Roman, buzlar arasında ölen bir adamı, ömrü boyunca her şeyden ve herkesten fazla matematiği ve 4 yaşındaki küçük kızını sevmiş bir adamı anlatıyordu. Lucien birden büyük ün kazandı. Ona röportaj için geliyor ve soruyorlardı. Gelecek için ne hazırlıyorsunuz diyorlardı. O da ailenin çöküşü üzerine büyük bir roman hazırladığını söylüyordu. Aslında hiçbir şey yazmıyordu. Kendisini suyu sıkılmış bir limon gibi boş ve kuru hissediyordu. Yıllar geçti. Lucien'in yazarlığı yavaş yavaş unutuldu. Bir an için onun edebiyat alanındaki başarısından umutlanan babası yeniden söylenmeye başladı. Onu çok müsrif ve çok tembel buluyordu. Lucien parasız yaşayamıyor, müthiş para yiyordu. Dostlarını pahalı lokantalara götürür, yıllanmış şaraplar getirtir, umursamaz bir tavırla şöyle böyle bir şarap diye pozlar takınırdı. Hoşuna giden bütün kadınlara hediyeler yağdırır, kumar oynamayı çok severdi. Kazanmak, büyük kazanmak. Ona göre tek kurtuluş yolu buydu. Bütün kumarhanelerde bu solgun yüzlü, kızıl saçlı, yakışıklı adamı iyi tanırlardı. Bir gecede 20.000, 30.000 frangı gülümseyerek kumara verdiği olurdu. Bir borcu kapatmak için yeni bir borç yapmaya, faizciden faizciye koşmaya başladı. Onu 4 yıl önce kutuplara kaçırtan ve orada da bir penguen kılığına karşısına çıkan sıkıntı yine gelmiş ve bastırmış ve Lucien'i avucunun içine almıştı. Günün birinde bir yaz mevsimi turist kalabalığına karışarak Sovyetler Birliği'ne gitti. Bir tesadüftü bu. Bir arkadaşıyla Mısır'a gidecekken hareketlerinden önce kapışmışlar ve Lucien ayrılmıştı. Moskova'da 8 gün kaldı. Turistlere müzeleri, eski anıtları gösteriyorlardı orada. Lucien'i asıl şaşırtan oradaki insanlar, onların inançları, sıkıntılara katlanırken bile geleceğe güvenle bakarak yaşamalarıydı. Bir gün metro yapımında çalışan işçilerin arasında ayağına kötü ve kaba çizmeler giymiş bir genç kız gördü. İnce yüzü sapsarı, bakışı ateşli, duruşu insanı ürküten bir duruştu. O zaman anladı ki kız metronun üstünde daha büyük bir şeyi kuruyor, yaratıyordu. Lagrange'ın ölümünden sonra yaptığı şeyi tekrarladı Lucien. Kendi kişiliğine döndü, Paris'e başka bir insan olarak geldi. Lautremont'un yerini Marx aldı. Lucien ömründe ilk defa çevresindekilerin yaşayışı ile ilgileniyor, onlara kafasını yoruyordu. Yalan, düzenbazlık, sıkıntı her yeri sarmıştı. Bunu fark etti. Onun kendi dramı olarak gördüğü şey aslında bütün toplumun dramıydı. Lucien için bunu anlamak bir uyanış oldu. Oturdu, yüzeyde kalmasına rağmen burjuva ahlakına, felsefesine ve estetiğine kamçı gibi vuran bir yelki yazdı. Babası işkillenmişti. Aralarındaki ilişkiyi koparacağını bile söyledi ona. Kültür sarayına girip çıkan gençler, Lucien'in yakında gelecek devrim üzerine söylediklerini zevkle dinlerlerdi. Lucien, kumara olan düşkünlüğünü çoktan unutmuştu. Şimdi oynadığı oyun hepsinden daha çekiciydi. Aradan 6 ay geçti. Lucien tekrar şüpheye düşmüştü. Komünistler de onun gözünde öbür siyasi partilerden farklı değildiler artık. Günlük yaşayışlarında onlar da konfor peşindeydiler. Onlar da Maurice Şövalye'yi dinlemeye bayılıyorlardı. Lucien kendini başkalarından hep daha gözü pek ve daha akıllı görmeye alışmıştı. Ah diyordu içinden, bu sefer de budalalık ettim. Fikrince bu oyunu tutabilirdi. ama onun anladığı ve becerebileceği bir oyun değildi. Hem bu uçarı adam Janet'e de kapılmıştı. Kendi durumu ne olduğundan başka türlü görmüyor, alay ederse kendi kendine karşı bu bağlılığı küçültebilirmiş gibi davranıyor. Janet'le olan ilişkisini dostlarına iğneli bir gülümseyiş içinde anlatıyordu. Her şeye rağmen kıza olan sevgisini yenemedi. Janet'in ismini söyleyişi bile kızı sevdiğini göstermeye yetiyordu. Lucien ve Janet birbirinden farklı yaratılışta insanlardı. Sadece ortak bir yönleri vardı. İkisi de hayattan darbe yemişlerdi. Janet 30 yaşındaydı ama öyle anlar olurdu ki o zaman kendini daha yaşlı hissederdi. Lyonlu bir noterin kızıydı. Şehir halkının muhafazakarlığı, evdekilerin onun küçücük kusurlarını bir cinayet gibi göstermekteki ısrarlı katılıkları, Janet'in çocukluğunu kurutmuş, yaşanmaz hale getirmişti. Sabahtan akşama paradan başka şey konuşulmayışı, insan parayı sokağa atmaz. Tantanalı evlenme törenlerinin, paralarını moda elbiselere yatıran, sık sık flört değiştiren veya "Janet, sen biraz dışarı çık." kocalarını aldatan kadınların dedikodusuyla avunmak. Çocukluğu böyle geçmişti. Çocukluğunda tanıdığı bir adam var ki Janet onu hep hatırlar. Gözündeki beyaz lekesiyle kuru bir adam. Annesi, babası zengin bir tüccar olduğu için bu adama çok saygı gösterirlerdi. Karısının dostunu av tüfeğiyle öldürdüğü zaman iş örtbas edildi. Gece vakti evi soymaya gelen bir hırsızı vurduğunu söylediler. Noterin evinde mobilyalar yaz kış örtülü kalır ve Janet'in annesi en çok kocasının masaya şarap dökmesinden korkardı. Kendisini pek umursamayan evli bir adamla bağlılık kurduğunda Janet 18 yaşındaydı. Adam kızamık çıkardığı zaman onu tedavi eden doktordu. Kızlığını kaybettiğini öğrenince babası hıncını şöyle kusmuştu. "Senin yerin burası değil, genel evdir." Doktora gelince o şöyle bir göğüs geçirmiş ve yol parası yapsın diye Janet'e çıkarıp 400 frank vermişti. Janet Paris'e gidecekti. Gece trende bu işi neden yaptığını kendi kendine sordu. Gerçekten bilmiyordu. Doktor açık saçık konuştuğu ve boyuna erkeklik gösterisi yaptığı içindi belki. O uğursuz randevuya gidişinin sebebi ise o gün annesinin 3 saat boyunca durmadan aşçı kadına vır vır vır söylenmesiydi. "Koyun eti değil bu, görüyorsun. Öyle olsa et olur. Kemikten başka şey yok burada." Janet büyük bir mağazaya satıcı olarak girdi. Her sabah işe gözlerinin altı şişmiş olarak geliyordu. Oradakiler sabahlara kadar seviştiğini sanıyorlardı. Oysa sabahlara kadar okuyordu. Çağdaş yazarlardan başlamıştı. Sonra Stendhal, Dostoyevski, Shakespeare onu çepeçevre sarıverdiler. Çevresinde yaşanan tutkulu yaşantılar ona gerçekten yaşanan şeyler değil de birer rol gibi oynanan şeyler olarak göründüler. O zamana kadar çözemediği, bu yüzden de düşmanca kabul ettiği her şey, duyguların kısa ömürlü oluşu, davranışların birdenbireliği artık berraklaşıp kesinleşiyordu. Tecrübe sahibi değildi, hayatın dışında kalıyordu. Yine de okuyup öğrendikleri onu olgunlaştırmıştı. Pek çok şeyi şimdi daha iyi anlıyordu. Sanat, Janet için kendi hayatının içinde yaşadığı ikinci bir hayat olmuştu. Çalıştığı mağazada müşteriler gidince dudakları belli belirsiz oynamaya başlardı. O zaman kendi kişiliğinin dışına taşar, Janet olmaktan çıkıverir, ya Racine'in bir kahramanı ya da biraz mızmız ve duygulu bir taşralı kız olurdu. Sürekli yemek yediği lokantada Figer'i tanıdı. Figer genç değildi, beraber yaşamaya başladılar. Aralarında belki aşk yoktu ama sahtekarlık da yoktu. İkisi de yalnız ve mutsuz insanlardı. Janet'in güzelliği Figer'i etkilemişti. Gerçekten nerede olsa herkes ona bakardı. Yüzündeki sakin ifadeye karşılık uçsuz bucaksız gibi duran iri ve yorgun gözleriyle kimi zaman düzeltilmesi imkansız bir şeyi öğrenmişçesine şaşkın, kimi zaman da sevdiği için acı çekiyormuş duygusu vererek bakıyordu. Figer, Janet'in çok vefalı ve iyi yürekli bir kız olduğunu kısa zaman sonra anladı. Bu zayıflıktan tridi çıkmış, bakımsız adama büyük ilgi gösteriyor, bir çocuğa ihtimam gösterirmiş gibi bakıyor. Oysa Figer ondan 14 yaş büyüktü. Kız onu sevmiyordu. başka bir adama aşık olmak da aklının köşesinden geçmiyordu. Tiyatro oyunlarında ve kitaplarda anlatılan aşkları kendi hayatına bulaştırmıyordu. Yani Racine'in kahramanı gibi davranmaktan bıkmıyordu Janet. Figaro'nu jimnaz tiyatrosuna yerleştirdi. Yardımcı rollere çıkıyordu orada. Büyük oyuncu olmak hevesinde filan değildi. Sadece tiyatronun havasından belirli bir zevk alıyor, hayatına sevdiği bir değişiklik getirdiği için Figaro'ya saygı duyuyordu. Aradan bir yıl geçmemişti ki Figaro'nu bırakıp ünlü bir kadın oyuncuyla yaşamaya başladı. Ayrılacağını söyleyip söylememekte uzun süre kararsız kalmıştı. Kızın kendisini suçlayacağını, alayıp feryat edeceğini sanıyordu. Sonunda söyledi. Janet onun bu kararını öylesine az umursadı ki bundan Figaro alındı. Beni hiç sevmedin diye azarladı kızı. Janet galiba haklısın demekle yetindi. Kültür Sarayı'nın forslu adamı Mareşal devrimci tiyatroyu kurmaya karar verdi o sıra. Ekip yapması gerekiyordu. Profesyonel oyuncuların hepsi Mareşal'ın teklifine yan çizdiler. Yeni tiyatronun geleceğini parlak görmemişlerdi. Adam Janet'e Kültür Sarayı'nın merdivenlerinde rastlayınca dikkatle süzdü. Kızı yanına getirtti ve onda büyük dram oyuncusu yetenekleri gördüğünü söyledi. Ne gözler var sizde, ne ses var diye tepiniyordu adeta. Mareşal Fonok Sabre isimli oyunu sahneye koyacaktı. Başrolü Janet'e verdi. Provalarda herkes kızın çok çok iyi oynadığını söylüyordu. Gerçekten de temiz yürekliliği ona kazandırıyordu. Ama talihsizdi. Ünlü oyuncu Javoy'un çalıştığı Odeon tiyatrosuyla çatıştı. O öfkeyle gidip Mareşal'ı buldu. Aslında iyi oyuncu değildi. Sadece ismi vardı. Mareşal kadının ünlü oluşundan ötürü 10-12 gazetenin devrim tiyatrosundan söz edeceğini hesapladı. Janet'in rolünü ona verdi. Janet ses çıkarmadı. İkinci derecede bir başka rolü kabul etti. Gala gecesi oyundan sonra minnacık soyunma odasında sahnede oynamadığı rolü kendi kendine tekrar etti. Bir zaman sonra devrim tiyatrosu dağıldı. Janet o yaz mevsiminde 2 ay gezginci bir tiyatroyla dolaştı. Uzun süren ve sıkıntılarla geçen günlerden sonra Paris radyosuna girdi. Lucien onu devrim tiyatrosundayken prova sırasında tanımıştı. Görür görmez aşık olmuştu denilebilir. Lucien'in devrim hayalleri kurduğu günlerde, Fonosabre'deki sözler bir ayaklanmanın eşiğindeki Paris'in coşkun havasını yansıtıyordu. Lucien'in gazete başlıklarında ve mitinglerde bir türlü bulamadığı bu hava, Janet'in varlığı da eklenince daha bir büyüleyici oluyordu. Janet de onun etkisinde kaldı. Ömründe ilk defa roman kahramanı gibi konuşan bir adamla karşılaşmıştı. İnsanların alçaklığından ya da arıtıcı güçlerinden söz ettiği zaman yüzünün solukluğu, saçlarının kızıla çalan pırıltılarına ve hareketlerindeki kesinlik savunduğu inançlara uyuyordu. Kız Lucien'e inandı. Lucien onu sevdiğini söyleyince sevgiyle olmasa bile isteyerek kendini verdi. Aralarında aşk doğabilirdi. Fakat kızı bıktırmak için ne lazımsa yaptı. Kızın karşısında saçmalık ve gösterişten başka şey olamadı. Janet de onun bencilliğini hoşgörüyle karşılayabilecek kadar tecrübeli değildi. Her Allah'ın günü Lucien'in lafazanlığını dinleye dinleye içine şüphe düştü. Gerçekten seviliyor muydu? Oysa Lucien her gün biraz daha fazla bağlanıyordu ona. Lucien'in ne hissettiğini çözmek zordu. Yoksa o da kendince seviyordu kızı. Nasıl olup da sevdiğine şaşarak. Deseler ki Janet için öleceksin, saniye durmaz yapardı. Ama Janetçik kendini ne zaman hasta ve yalnız hissedip ne olur bu gece yanımda kal dese hemen bir bahane bulur, evden bekliyorlar, telaşlanırlar veya annem hasta derdi. Rahat uyuyamayacağını düşünür, o yüzden yapardı bunu. Janet içinden onun da günün birinde Figel gibi kendisini bırakıp gideceğini sanırdı. Bazen o yapmadan ben yapsam, ben gitsem diye düşünür, yine de yapamazdı. Çekingen yaratılışlıydı. Onun yapısındaki kadınlar kendiliklerinden gitmezler. Erkek onları sürükler. Belki de Janet, Lucien'le mutlu olabileceğine hala inanıyordu. Hani o çevresindeki kadınların yaşadığı cinsten tadı olmayan, renksiz mutluluğu kuruyordu belki de. Lucien onu Andre ve Pierre'le tanıştırdığı geceden beri tekrar görmemişti. Telefonlarına Jeanette hep hastayım cevabını veriyordu. Bir gün mutlaka konuşmak istediğini söyledi. Sesinin titrekliği telefonda bile heyecanını ele veriyordu. Lucien mutlaka Andre'dir dedi içinden. Açığa vurmadı. Jeanette'i gelip stüdyodan alacağını söyledi. Birlikte Foje'de yemek yiyeceklerdi. Jeanette oraya gitmek istemiyordu. Kendini iyi hissetmediğini, üstelik baş başa konuşmak istediğini anlattı. Lucien ısrar etti. Bütün ünlü oyuncular ve yazarlar geceleri Foje'de toplanırlardı. Lucien orada herkesin Jeanette'e ısrarlı bir istekle bakışından hoşlanır, bundan bir çeşit gurur duyardı. Gazetedeki yazıya rağmen keyifliydi. İstiridye ve şarap istedi. Jeanette susuyordu. Lucien kitabına nasıl hakaret edildiğini anlattı ona. Görüyor musun? Kuşku veriyormuşum onlara. Kız cevap vermedi. Aklının başka yere takıldığı belliydi. Lucien yavaş yavaş komünistleri de, çevresindekilerin Jeanette'e olan ısrarlı bakışlarını da unuttu. Kıskançlık içini kemiriyordu. Artık Jeanette'in Andre'yi sevdiğinden şüphe etmiyordu. Zaten yaklaşmış bir sonucu çabuklaştırmak istiyordu. Pazartesi Andre'nin sergisi açılıyor. Nefis peyzajlar varmış. İster misin kutlamaya gidelim seninle? Hayır, istemem. Kız bunu o kadar sade, o kadar umursamayan bir tavırla söyledi ki Lucien şaşırdı. Andre yüzünden değil diye düşündü. Bir şişe pembe şarabı daha yuvarlayınca açıldı. Kızışmıştı. Boşuna tasalandığını sanarak sabahtan beri kafasını kurcalayan konuya tekrar döndü. Aslında neden kuşkulu olduklarını biliyorum. Geçenlerde bir komünistin Humanity gazetesinde çalışan birinin evine gittim. Ev tam bir küçük burjuva evi. Duvarlara hep reprodüksiyon resimler asmışlar. Bir de Rodin'in düşünen adamı var. Karısı yani getirdi sofraya. Herif tuttu, bana karısının çok iyi yemek yaptığını anlatmaya başladı. 4 çocukları var. Herif en büyüğüne ders çalıştırıyor. Gerisini sen düşün. Tamam, bu adam oy verir. Başka şeye de yaramaz. Bu küçük burjuvalar yok mu? Jeanette çoğunlukla susar, karşısındakini dinlerdi. Bu sefer öyle olmadı. Bir insanın ailesi, çocukları olursa bu kötü öyle mi? En fazla istediğim şeydir bu. Hep söyledim sana da. Bir kadın için mutluluktur. Sen anlamıyorsun ki. Bazen senin de bunu istediğine inanmak geliyor içimden. Başka türlü konuşuyor ama diyorum. Bu olmazsa yaşanmaz ki Lucien. Yoksa insan çok yalnız kalıyor. Mutsuz oluyor. Her insanın yapısına bağlı. O devrin anlayışına da tabii. Aile kurmak mı? Beynimi patlatmayı ye bulurum o işi yapmaktansa. Ben başka şey için yaşıyorum. Belki de yarın o ideal uğrunda ölüme gideceğim. Bugün aileyi önemli bulmak gülünçtür. Fakat sana ne oluyor böyle? Hiç. Hastayım biliyorsun. Başım dönüyor. Bir bardak su istesene, aspirin içeyim. Lucien suyu getirdikten sonra kaldığı yerden devam etti. Çağımız fedakarlığı, yalnızlığı, cesareti gerektiriyordu ona göre. Ailenin mutluluğu ve rahatı için çalışmak bir ihanetti. Jeanette hiç ses çıkarmadı. Hırsı geçmişti. Hiç konuşmadan çıktılar. İkisi de susuyordu. Chamelies'te ayrılıp dar ve karanlık bir sokağa saptılar. Köşedeki eczanenin önünde Jeanette durdu. Vitrinde yemyeşil ve yüz yuvarlak bir cam vardı. Camın içinde kızın yüzü bir ölününkini andırıyordu. Sakin bir sesle, "Gebeyim," dedi. "Bir doktor bulmalı." O anda Lucien sıkıntılı bir acıma duygusuna kapıldı. "Belki de doktora lüzum kalmaz. İstersen, istersen evleniriz," diyecekti. Fakat zorla gülümseyerek de olsa Jeanette onu susturdu. "Hayır," dedi. "Bana her şeyi anlattın. İnandırdın beni. Yaşamak için yanlış bir çağ seçmişiz." Lucien ses çıkarmadı. Bu Jeanette'i daha da çok yaraladı. Deminki keyifli görünmeye çalışan tavrını takınarak, "Üzülmemelisin," dedi. "Çocuk senden değil." "Nasıl?" "Bak, bunun hesabını vermelisin." Turnedeyken, Vichy'den, komşu odada bir aktör vardı. Benim kapım da kapalı değildi, kilidi kırılmıştı. Hepsi bu. Şimdi anladın mı? Eliyle işaret edip taksi çevirdi. Lucien bağırdı. Bekle, seni götüreyim. Faydasız. Yalnızlık ve cesaret. Tam söylediğin gibi. İyi geceler. Lucien o zaman kızın yalan söylediğini anladı. Bir aktör, kırık bir kilit, biraz fazla saçmaydı. Ya Andre? O gün kahvede Janet gözlerini bir an bile Andre'den ayırmamıştı. Andre de ondan. Sonra kız Andre'yi niçin davet etmediğini sormamış mıydı ona? Andre'den başka kimse olamazdı bu işte. Concord Meydanı yağmurdan sonra bir salonun parkesi gibi parlıyordu. Otomobiller geçip giderken asfaltın üzerinde sarı ve kırmızı ışıklı izler kalıyordu. Büyük sokak fenerleri ışıklı bitkileri hatırlatıyordu. Tuileries'den doğru bir bahar, ağaç ve nemli toprak kokusu ortalığa yayılıyordu. Her şey bir bayram öncesinin hazırlığı içindeydi sanki. Çok kötü makyaj yapmış, iyice solgun, bitik bir genç kız Lucien'in yanından geçti. Lucien hızlandı. Sonra rıhtımda durdu. Eczanenin önünde durdukları zaman Janet'in kendisine nasıl baktığını hatırladı. Çok eskiden Lagrange'da ona böyle bakmış. Tartışmayı bırak, kangren oldum demişti. Lucien telaşla Janet'e koştu. Janet başı yastığının altında hüngür hüngür ağlıyordu. Büyük bebek onun yanı başında yerdeydi. Janet çok kırılmıştı. Nasıl olup da Lucien o anlattığı saçma hikayeye inanabilmişti? Janet Lucien'in duygusuzluğuna ve kendi yalnızlığına ağlıyordu. Başka bir şeyin onu hiçbir zaman böyle ağlatamayacak bir şeyin acısını daha çekiyordu. Bu şiddetli bir sızı gibi börne saplanıyor, kızın gözlerine, eczanenin önünde Lucien'i çok korkutan, umutsuz ifadeyi veriyordu. Daha bu sabah Janet, Lucien'le birlikte mutlu olabileceklerine inanıyordu. Bu düşüşü hiçbir şey bağışlatamaz ona. Lucien gelince, Janet gözyaşlarını sildi, yüzünü yeniden pudraladı ve yavaş bir sesle, ''Korkunç bir şey, biliyor musun, sevmiyorum seni artık.'' dedi. Profesör Malle'nin zenginliklerini anlata anlata bitiremediği antik şehir tanınmaz haldeydi. Eskiden ihtiyar aristokratların, papazların kol gezdiği şehirde, şimdi insanlar oradan oraya telaş içinde gidip geliyorlardı. Her yerde halk cephesi, faşizm, dirlik düzenlik, savaş sözleri duyuluyordu. Saygıdeğer aristokratların yanakları gibi sarkık duran eski duvarlarda çeşitli partilerin propaganda afişleri asılıydı. Sabahtan akşama konuşma yapan adayların çevresinde kalabalıklar toplanıyordu. Hemen onların yanı başında da eski kiliselerin kapıları önünde papazlar da uçuşup uçuşup üstlerine başlarına konan kırlangıçları aldırmaksızın balıkçıları takdis ediyorlardı. Milletvekilliği için Poltesa'dan başka üç aday vardı. İkisiyle Tessa 4 yıl önce bir kere daha karşılaşmıştı. Biri meslekten kilitçi ustası olan komünist aday Didier, öbürü de şehrin muhafazakar çevrelerince desteklenen emekli general Grand Maison'du. Onu aynı zamanda aristokrasi ve kilise destekliyordu. O zaman Tessa hepsinin hakkından kolayca gelmiş ve seçilmişti. Şimdi kazanacağına pek güvenliği yoktu. Tessa'ya verdiği sözü tutmuş, Jolyon'un gazetesi Le Nouveau'de Tessa'ya bir sayısını ayırmıştı.